Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah yeni güne yine eski gündemle uyanmayı bir parça konuştuk. Neden diye sormaya devam ettik. Yani burada yapılan Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden yapılan şey aslında bir acı göstermiyor mu? Onun size örneklerini vermeye çalıştım. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Twitter üzerinde yayın var mı yok mu? Valla ben göremiyorum şu dakika itibariyle en azından. Oysa şu anda Twitter'da yayın çalışıyor. Buradan yayını izleyebiliyorum. Var, Twitter'da şu anda yayın var. Ve herkes görüyor aslında. Bir saniye, şuradan hemen başka bir şey daha yapayım. Bir saniye bekleyin. Bir şey daha deneyeceğim. Dünden beri Twitter'ın çağı atlayan, çağı değiştiren tweetiyle uğraşmaya çalışıyorum. Bir şeyler yaptım zannediyorum ama ne kadar oldu, nasıl oldu bilmiyorum. Bir bakın bakalım. Yani Twitter üzerinden şimdi bir tweetle de bağladım. Onun üzerinden mi gitmeye çalışın? Orada ne göreceksiniz? Nasıl olacak? Bir bakın bakalım. Belki o tweetin üzerine oturarak onun üzerinden gidebilirsiniz. Olursa olur, olmazsa artık şöyle bir şey yapacağız. YouTube üzerinden yayın devam edecek. Ben bir yandan çözmeye çalışacağım, merak etmeyin. Yani bu adamların 6 yıl önceye dönüşü. Şu anda nasıl oluyor biliyor musunuz Twitter yayını? Şöyle bir saçmalık var işte. 6 yıl önce yaptığımız gibi sürekli olarak Twitter'da aynı yere bağlama çalışması devam ediyor. Bir bakın bakalım, benim başladık tweetim dönmeye başlamış. Şu anda canlı işte izleniyor. Tamam, var. Herhalde bir sıkıntı yok. Twitter'dan izleyebiliyor insanlar şu anda. 106 izleyici görüyorum ben. Sıkıntı yok. Twitter üzerinden de görebiliyorsunuz yayını. Bir bakın isterseniz. Hadi bakın hatta. Ama bu kadar heyecanlanır mı insan ya? Durduk yerde böyle saçma sapan bir şeye. Ne abuk, ne aptalca bir şey. Evet, başlamış yani. Twitter'dan da yayın görünüyor şu anda. 209 kişi de oradan izliyor. Oradan da devam edebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Gazetelerin içinde ne var? Şimdi göstereceğim size gazetelerin içinde ne olduğunu. Bir kere artık herkes şu ekonomik sorunları didiklemeye başladı. Herkes bir yerinden tutuyor. Mesela iktidara çok yakın gazeteler bile yaşanan sıkıntıyı göz ardı etme şansına sahip değil artık. Onlar da aynı şeyi yaşıyorlar. Onlar da aynı noktadalar. Ve öyle tuhaf şeyler oluyor ki. Milliyet Gazetesi'nden bir haber göstereceğim. İyi gazetecilik bu arada. Hakikaten altını çizelim. Geçmişte çok fazla örneği yapıldı. Gazetecilikte bir dönem çok uygulanan bir teknik bu. Halkın sorunu neyse o sorunu yaşayanlardan biri gibi görünerek, doğrudan o sorunu yaşayarak insanların önüne çıkmak ve orada bir şeyler yapabilmek, orada gösterebilmek. Ama şu anda çok acayip bir durum var orada. Mesela Milliyet Gazetesi yurt sıkıntısı yaşayan, ev tutmaya çalışan insanlar, onların o 19-20 yaşında çocukların sıkıntısını anlayabilmek için bugün göstereceğim size çok şık bir gazetecilik yapmış. Bir genç muhabir, göreceğiz birazdan zaten, İstanbul'da emlakçılarla, ev sahipleriyle, bölge insanlarıyla tek tek görüşerek bir yer tutmaya, bir şey kiralamaya çalışmış ama para miktarını gördüğünüz zaman aklınız oynayacak. Gerçekten aklınız oynayacak. Bu ülkede asgari ücretin 2800 lira olduğunu unutmasın kimse. Çocuğa açık açık denilen, söylenen şey şu, çünkü 1500 liranın altında çok zor. Ama doğru düzgün bir yerde kalacaksan 2500 lira vereceksin. İstanbul'da 2500 lira. Hani iki gün önce bir hesap yapmıştık ya burada. 2500 Türk lirasından bahsediyoruz. Boru değil. 2800 liralık asgari ücretin olduğu, yani insanların bir ay boyunca çalıştığı bir alanda 2500 lira kira isteniyor. Çocukların kaldığı yeri göreceksiniz orada. Bir mezar kadar, en fazla bir mezar kadar. Hadi bir de önüne bir metrelik daha bir alan koyun ama eni gerçekten o kadar bir alanda sadece yatıp uyuması isteniyor. Hava almayacak. Almıyor çünkü. Odada hava alabilecek bir yer yok. Gerçekten yok. Kelime anlamıyla yok. Oturmayacak, düşünmeyecek. Mesela ufak bir televizyonu olmayacak. Hiçbir şey yapamayacak çocuk orada. Sadece her gece yatacak, yorgunluktan gebermiş bir durumda ve şükredecek. Diyecek ki başımı sokacak bir yer buldum, bedeli 900 lira. 900 lira, hani köpek bağlasan durmaz derler ya, şimdi hemen bir grup insan diyecek ki ne demek canım, köpekleri niye aşağılıyoruz? Hayır, öyle değil. Gerçekten insanlıkla uzak yakın alakası olmayan bir yerden bahsediyorum size. Başlayalım görelim ve bu arada hala birileri saçma sapan şeylerle günaydın cahiliye devrindendir, antin kuntin, 4-6 yaş arasındaki çocuklara işte Kur'an öğrenmek zorunlu olsun, abuk sabuk saçma sapan konuşmaya devam ediyor. Ve bu ülkede ne kadar çok ses çıkarsa bu herifin karşısında o kadar çabuk susacak, emin olun. İktidar o kadar çabuk saçmaladığını anlayacak. Çünkü bugün mesela Ahmet Hakan'dan bir şey göstereceğim size. Resul Tosun'un, eski AKP milletvekilinin, anayasadan laiklik çıkabilir tartışmasını neden başlattığını anlamamış. Allah Allah, çok ilginç. Sen anlamadın öyle mi? O mahallenin bu kadar müşterisiyken sen anlamadın. Ben anladım. Anlattım da bir haftadır. Keşke baksaydın. Gazete Pencere'nin manşeti: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hedef büyüttü. Öğrenci yurtları, hastaneler, cezaevleri ve üniversite kampüslerinde Kur'an kursu açacağını duyuran Diyanet'in anaokulu çocukları için de büyük bir hedefi olduğu ortaya çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Kur'an kurslarının zorunlu eğitimden sayılması için hazırlık yapıyor. Son dönemde hem attığı adımlar hem de yaptığı siyasi açıklamalarla muhalefetin gündeminde olan Ali Erbaş'ın başında bulunduğu Diyanet İşleri Başkanlığı bu kritik projesini hayata geçirebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili akademisyenlerle toplantı yapmayı planlıyor. Keşke yapsa. Keşke medyadan da temsilcileri çağırsa. Keşke beni de çağırsa mesela. Keşke internet medyasında çok şükür çok izlenen bir YouTube yayını, bir sosyal medya yayını sahibi olarak beni de çağırsa. Ben de gözünün içine bakarak desem ki sen ne saçmalıyorsun ya? Sen ne saçmalıyorsun? Önce günaydın diyerek tabii. Olur mu? Vallahi bir partinin sözcüsü, iktidar partisinin sözcüsü bir muhabirden korkarken çok zor. O çok zor. Nasıl olur da bir ülke bu kadar terörist üretir? Deva Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Yargıtay'da terör suçlaması içeren 1,5 milyon dosya olduğunu duyurdu. 1,5 milyon terör suçlamasıyla. Terör suçlamasıyla 2016-19 arasında 1.376.000 soruşturma açıldığını söyleyen Yeneroğlu, 2020 yılına ilişkin verilerin peşinde olduğunu ancak 3 aydır sonuç alamadığını vurguladı. Nasıl olur da bir ülke devamlı terörist üretir diye soran Yeneroğlu hakkında, terör suçlaması yöneltilen insanların aileleriyle birlikte toplumun yaklaşık %15'ini oluşturduğunu söyledi, yargının kendini sorgulaması gerekir dedi. Evet, çok katılıyorum Mustafa Yeneroğlu'na. Ya bu 1,5 milyon insanın içinde kimler olduğunu bir hatırlayalım mı? Hep beraber. Patates, soğan satanlar var. Evlatlarının 26 yıldır kemiklerini arayan cumartesi anneleri var. Gazeteciler var. Onlar ne gazetecisi, onlar teorist denilen insanlar var. Bu ülkede işini yapmaya çalışan, tarlasında üretim yapmaya çalışan çiftçi var. Bu ülkenin sanayicileri var. Bu ülkede hayatını sürdürmeye çalışan akademisyenler var. Öğretmenler var. Herkes, bütün ülke var orada. %15'i, ya ülkenin %15'i diyor ya, yani aileleriyle birlikte toplumun %15'ini oluşturuyor diye. Ya bu utanç verici bir şey. Neden peki? İşte tam ilk yayında konuştuğumuz söylem hikayesi. Çünkü insanların kafasına terörist yaftasını ne kadar rahat asarsa iktidar çok iyi biliyor ki korku yaratacak. Oysa şunun farkında değil ki, o korkuyu sallayan yok artık. Gerçekten yok. Çünkü bunu bu hale getirdiğiniz zaman, yani 1,5 milyon insana terörist yaftası yapıştırdığınız zaman, orada bahsedilen terörist sözünün de anlamını yok ediyorsunuz. İçi boşalıyor kavrum. Boş, saçma şu anda o. Kimse, yani düşünsenize, patates satan adama terörist dediğin zaman, deposunda soğan yakaladığın adama terörist dediğin zaman gerçek teröriste ne diyeceksin? Ha, onlarla çok farkımız yok. Tabii o olabilir, o söylenebilir, o başka. Yani fazla bir aykırılığı yok diyebilirsin. Bak, bu olabilir. Haklısın. Da içi boş. Çok boş hem de. Bomboş. Saçma sapan insanlara sen terörist diyorsun. Bir süre sonra kimse senin terörist dediğini sallamamaya başlıyor. Umrunda bile değilsin insanların. Abuk sabuk konuşup duruyorsun sağda solda. Mustafa Yeneroğlu'nun söylediği yargı kendine dikkat etmeli sözü yanlış mı şimdi? Ya bu soruşturmalar yürütülürken doğrudan savcılıktan hadi lan oradan denilebilmeli. Ama denilemiyor şu anda. Oysa bakın, burada örneğini veriyorum. Ya örnek bana ait değil ayrıca. Örneği veren kişiye sormadılar ya. Sormadılar. 2 ay geçti üzerinden. Bu ülkede bir dönem en güvenilir kadın sanatçı seçilen Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil ile ilgili yanında çalışan hizmetçiye tecavüz ettin sen dedi. Bak, 2 aydır bir Allah'ın kulu, bir savcı çıkıp da demedi ki abla ne diyorsun sen ya? Bu çok ciddi bir suçlama. Ne diyorsun? Gel hele bir anlat. Dedi mi? Ben mi yanılıyorum? Yo. Şimdi Mustafa Yeneroğlu'nun bu sözü yanlış mı o zaman? Adam doğru söylüyor kardeşim. Hem de çok doğru söylüyor. Yargı kendine dikkat etmeli ya. Yargı kendine bakmalı. Ama bakmıyor. Şimdi burada aynı zamanda şuna da gitmiyor muyuz biz bir yandan? Yargıya güven yok oluyor diye. İşte buradan oluyor. Ya söz bak, bir daha söylüyorum kardeşim. Örnek bana ait değil. Ben tanımam, bilmem. Seda Sayan'la hiçbir şekilde böyle bir diyaloğum olmadı benim. Mehmet Ali Erbil tanırım, geçmişte ta dublajdan tanırım, ama yani öyle bir diyaloğum yok. Beni ilgilendiren bir konu değil. Toplumun tamamını ilgilendiren bir konu. Tecavüz suçlaması diyorum ya. Ya bir savcı çıkıp demedi ablacığım sen ne anlatıyorsun? Bize de bir anlat diye. Kimdir nedir? Öpüştüler, sarıldılar ve barıştılar. Kapandı üstü. Ama bu ülkede ağzından çıkan tek bir söz yüzünden, televizyon ekranında, internet sitesinde sadece 40 saniye kalmış bir başlık yüzünden insanların hayatı karardı. Terör suçlamasına uğradılar. İşte o 1,5 milyon insanın içindeler. Şimdi o zaman yargının kendine çeki düzen vermesi gerekmiyor mu? Adalet Bakanı'nın işi değil mi bu? Mustafa Yeneroğlu'nun bu sözleri çok tartışılmalı. Çok tartışılmalı. Ya bu kadar basit mi kardeşim? O zaman bu ülke oturduğu yerde terörist üretiyor. Öyle mi diyeceğiz biz? Nasıl söyleriz ülkemizle ilgili böyle bir şeyi? 1,5 milyon insan terörist. Kardeşim sen dağda mücadele ettiğim teröristle, PKK denen terör örgütüyle mücadeleyi başarıya ulaştık. Sayıları birkaç bine düştü demiyor musun? Bu ne? Patates soğan satan her an aynı şekilde bir terörist olma ihtimaline sahip değil mi? Sen öyle tanımlıyorsun, ben söylemiyorum ki. Yargının iş yükü diyoruz ondan sonra. Ya sadece iş yükü değil kardeşim bu. Bu soruşturmaların yani herkes kendi üzerinden atmak için bir sonraki aşamaya sevk edip bırakıyor. Yani savcı böyle bir şikayet olduğu zaman hadi oradan lan demek yerine abi şimdi hakimler savcılar kararnamesi yayınlanır. Bir sabaha karşı resmi gazetede yani kendimizi adliye sarayı olmayan bir yerde çay ocağının yanında savcı olarak bulabiliriz. Biz o zaman başlayalım deyip devam ediyor. Ama bir ülkenin adalet sistemi, bizim ülkemizin adalet sistemi yok oluyor böyle. Kimin işine yarıyor bu? Benim değil. Burada 1,5 milyon terörist görünen insanın da değil. Ama birilerinin işine yarıyor demek ki. O zaman bunun üstünde konuşacağız. En azından Diyanet İşleri Başkanı'nın apır sapır konuşmalarının 1/10 kadar konuşmak zorundayız. Değil mi? Bence öyle. Mustafa Yeneroğlu'nun bu sözleri çok tartışılmalı. Çok. Adalet Bakanlığı çıkıp demeli ki mesela hayır atıyorsunuz siz. Atıyorsun kardeşim sen. Öyle bir şey yok. Böyle bir saçmalık mı olur ülkenin %15'i aileleriyle birlikte düşündüğün zaman? Yani öyle hesaplanıyor işte 1,5 milyon insan. 4 kişilik çekirdek aileye böldüğün zaman bunu 6 milyon insandan bahsediyoruz biz. 83 milyonuz diye övünen sensin, ben değilim ki. %15'i terörist bir toplum olabilir mi ya? Ya bu kabullenilebilir mi? Çok doğru bir yerden Deva Partisi'nin bu çıkışı. Çok doğru bir yerden hem de. Bak bu çok can yakacak bir haber. Bugün onları göreceğiz. Başka can yakacak haber de iktidar açısından çok can yakacak haberler göstereceğim size. Ve mesela Milliyet Gazetesi'nden göstereceğim. Boru değil. Bayağı bildiğin Tüpmen'in gazetesinde manşetten göstereceğim sana haberi. Sen şimdi burada çıkıp şunu söyleyemezsin ki. Ya kardeşim tamam da. Ama bununla aynı şey değil ki, sonuçta ev sahibinin elini bağlayacak değiliz ki. Bunu söyleyemezsin sen. Ülkenin her yerine apartmandan bozma dandik üniversiteleri açan ve bununla övünen sensin. O zaman onu çocuklar okuyacak. Yer bulmak zorundasın onlara. Ya senin görevin. İyilik yapmıyorsun sen. Senin görevin. Bu kadar söyledik, o haberle devam edelim. Bu oda 900 lira. Milliyet gazetesinin bugünkü manşeti. Milliyet öğrencilerin barınma sıkıntısını araştırdı. Ozan Ömer Kadüker haberi yapan genç arkadaşım. Kutluyorum kendisini. Önemli bir haber. Gerçekten son derece önemli bir haber. İstanbul Çağlayan'da bir apart otelin, yani apart otel demeye bin şahit ister. Tek kişilik odasında sadece bir yatak ve dolap bulunuyor. Bu arada dolap yatağın arkasında, yani dolabı yana doğru koyacak yer yok. Dolabı kullanabilmek için yatağa çekmek zorundasın. Upuzun, tren gibi böyle. Kabaca 3 metreye... O yatağı 90 desen, 1 desen, 3 metreye 1,5 metrelik, 4,5 metrekarelik bir oda dikdörtgen. Yatağın başucunda arka tarafta dolap var, 2 kapaklı bir dolap var. Onu kullanabilmek için yatağı çekmek zorundasın. Solda bir tane pencere görünüyor. Ama burada haberde de tanımlanmış. Yan apartmanın duvarıyla 10 santim arası, şu kadar. Yani oradan hava falan alamazsın sen. O çocukları oraya sokuyorsun. Milliyet muhabiri Ozan Ömer Kadıköy İstanbul'da bir öğrenci gibi kalacak yer aradı ancak ne uygun yurt ne de ev bulabildi. İşte Kadıköy'ün yaşadıkları. Kimin derdi bu? Benim mi? İktidarın derdi olmalı. 20 senedir sen iktidardasın kardeşim. 20 yıl, 20 koca yıl. Bütçemi 1000 lira olarak belirleyerek en başta emlakçılarla yurtların sitelerini inceledim. Şişli ve Kağıthane bölgesinde arayışa başladım ancak 1000 liraya merkezi hiçbir yerde ev bulamadığım için bütçemi 1500 liraya yükselterek emlakçılara gittim. Çoğunda kiralık daire yoktu. Vitrinleri bomboştu. Emlakçılar daha iyi bir evde oturmam için 2500 lirayı gözden çıkarmam gerektiğini söylediler. Ev arayışım hüsranla sonuçlanınca rotayı bu kez yurtlara çevirdim. Ortalama bir yurtta kalmak için yılda en az 20-25 bin liraya gözden çıkarmak gerekiyor. Yani minimum, o da minimum 1800 liradan başlıyor aylık ücreti, 2000 liraya, 2500 liraya kadar çıkıyor. Bu ülkede asgari ücret 2825 lira. Ve hala bunu utanmadan savunan insanlar var. Temmuz'da atladık, Ağustos'ta patladık, Eylül'den itibaren dünya çatlamaya başladı falan diye yalan uyduran insanlar var. Gazetede, Milliyet gazetesinde yayınlandığının bir kez daha altını çiziyorum bu haberin. Hani daha önce söylemiştim ya, buna dikkat edin. Bu öyle boru sıradan bir şey değil kardeşim. Sıradan değil bu iş. Herkesin gözünün önünde oluyor bu. Bunun sonucunda apart, öğrenci ve bekar evi adıyla farklı yerler buldum. Buralarda penceresi olmayan bir yatağın zor sığdığı neredeyse mezar kadar odaların ücretleri 1000 lira civarında. Çay simit hesabıyla iktidara geldin. Yalan mı? Doğru. E şimdi burada çay yok, simit yok. 1000 lirayla başlıyor kafadan. Nasıl okuyacak bu çocuklar? Açtığın dandik apartman üniversitelerinde mi? Onlar çok pahalı. İnanmıyor musun? Sor. İstanbul'da gezerken sor. Yani burada Çağlayan anlatmış mesela. Kadıköy'dekilere bak, Göztepe'dekilere bak. Git birinin kapısını çal ve de ki merhaba, ben geldim, çocuğumu buraya kaydettirmek istiyorum. Bana bölümlerden neler var sizde de. Hakikaten muhabbet olur. Bölümlerden neler var, neler açtınız de mesela. Onlar da sana desin ki işte şu var, bu var, çorap teknolojisi açtık, don biçiyoruz falan, böyle saçma sapan yerler var orada çünkü. Bir pazarlık yap bakalım. Kaç paraya mal olacak? Bak yurt yok. Yurt varsa okul yok. İkisini edecek para yok çünkü. İki gün önce bu hesabı yaparken bilinçli olarak insanlar başka bir yerden ve yanlış bakıyorlar dedim. Ya o çocuğa para yollayacak ailesi. Çocuğu okusun diye ya. Çocuğu at okusun diye yapıyor. Canını dişine takıyor bu ülkede herkes. E o çocuğa para yolladıktan sonra kalan aile bireylerinin de yaşaması gerekiyor değil mi? O pas geçiliyor mesela. Bu çocuk 1000 lira eline geçen 1000 lirayla nasıl yaşayacak? Sadece o değil. Asgari ücretten o 1000 lira azaldıktan sonra 1800 lirayla 3 kişi nasıl geçinecek? Bunu da konuşacağız. Konuşmazsan bir değeri yok. Ama sen atıyorsun gönlüne göre. Diyorsun ki Temmuz'da açık söylüyorum patlıyoruz. Yalan söylüyorsun mesela. 116 milyar dolar oldu Merkez Banka falan diye. Sallanacak bir şey kaldı işte çocukların hali ortada. Nasıl yapılacak bu? Bir kere arkadaşlar, bu yayını izleyen sevgili izleyiciler, sizin çocuklarınız, yakınlarınız, apartman komşularınız, tanıdığınız bildiğiniz insanlar. Devlet size Kredi Yurtlar Kurumu aracılığıyla yurt bulmak zorunda. Bak, iyilik yapıyor demiyorum. Zorunda. O kurum onun için var. E kurumun imkanları belli. Esra Hanım demiş ki Ünsal Bey, 7. sınıfa giden oğlum var. Dershaneye yazdıralım dedik. Beşiktaş'ta dershaneler kapılarını 15 bin liradan açıyorlar. 15 bin lira. 7. sınıfta daha bu çocuk. Ha? E şimdi söylediğin yalan patlamıyor mu senin? Patlıyor işte. Bu yüzden patlıyor. Ve bir kez daha söylüyorum. Milliyet gazetesinde yayınlanıyor bu haber. Yani sen sarayda dandik bir ödül töreni yapıyorsun. Herkes birbirini çok seviyor. Birbirinize aranızda ödüller falan veriyorsunuz ya. Geç onların hepsini. Gerçek bu. İnanmıyor musun? Tüpçüye sor. Lan gazete onun. Onun. Niye yaptınız böyle bir haberi? Ömer Çelik sorsa ya. Bizim sorulmasından soracağımız hiçbir şey, korkacağımız hiçbir soru yok. Hadi sor. Buna cevap alamayacaksın ki. Bak, iktidarı bitiren bu olacak. Onun için 6 yıldır bas bas bağırıyorum burada. Sen direniyorsun. Sıkıştığın yerde şunu yapıyorsun mesela. İşte vatan, millet, Biz nerelerden gelmiş insanların torunları falan. Bunları anlatıyorsun. E bir yere kadar yiyor. Sonra demin Mustafa Yeneroğlu'ndan haberi o yüzden öncelikle oradan başladım. Bakıyorsun ki bu tutmuyor. Yalanı yutmuyor artık kimse. O zaman diyorsun ki ne yapalım? Lan bunların bir kısmını düşman yapalım. Aralarında mücadele etsinler. Onları düşmanlaştırıyorsun. Terörist diyorsun. Patates soğan satan insanı diyorsun bunu. 10 günde o gidiyor. Yalaka televizyoncuların var çünkü. Onlar gidiyorlar böyle çok birbirinden değerli muhabirler. Sonra kadın programları yapıp insanları kavga ettiriyorlar. Ay teyzeciğim sen ucuz alışveriş yapmayı çok mu özledin falan diye böyle sorular soruyorlar. Sonra kadın programlarına terfi ediyorlar. Aslında çukurun daha da dibine düşüyorlar. Sonra bu haber duruyor. Kardeşim bunu saklama şansın yok ki. Ne yapacaksın? O çocuk mesela nasıl okuyacak? Üniversitelerde boş kontenjan kalacak. Ne yapacaksın? Satacaksın mı kontenjanları? Para etmez ki. Çünkü onu satın almaya gelen insan da o çocuk da bir yerde yaşamak zorunda. Tıpta uzmanlık sınavı için dershaneler 24 bin liradan başlıyor. Abi, doktor adayları intern maaşı olarak 850 lira yakın bir rakam alıyor. Denklem birbirini hiçbir hesapta tutmuyor. Al. Hekim bunlar. Hekim olacaklar, uzman hekim olacaklar. Ve biz 1,5 senedir bütün dünya pandemi koşullarında yaşarken insanlara canımızı emanet edeceğiz. Nasıl yapacak bu insanlar? Türkiye'de seçimler siyasi görülür, her zaman ekonomiktir. Bunun için işte 6 yıldır anlatıyorum kardeşim. Hiçbir seçim yoktur ki ya siyasetten bitti artık, ya daha böyle yeni güncel politik, böyle bir şey olmadığı için. Hiçbir zaman da olmayacak. Çünkü insanlar düşüncelerinden çok midelerini önceliyorlar. Bizim ülkemiz böyle. Evirip çevirmeye gerek yok. Hep böyle. Yarın Nazım yayın yapacağız. Ölmezse akıllısam. Göstereceğim sana işte. Nazım'ın memleketimden insan manzaralarını yazarken yazdığı bir dizeyi göstereceğim. Sana diyeceğim ki bak o günde aynı şekilde bombalıyorlardı. O günde aynı sahtekarlığın üzerine sığınıyorlardı. O günde bundan 75 sene önce de aynı şeyi yapıyorlardı. Neden? Satan o. Sen ne zaman uyanırsan güzel kardeşim. Bir dakika yeter lan dedin. Lan bırak dediğinde mesela bitecek bu mevzu. Çünkü devlet bunu yapmak zorunda, bir kez daha söylüyorum. İyilik falan değil bu. Hani bizi yönetenler o kadar iyi insanlar ki. Ya bir de Kredi Yurtlar Kurumu'nu çok şey yaptılar, büyüttüler. Çok yer açıyorlar falan. Abi böyle bir şey onun görevi zaten o. Nasıl yaşayacak bu çocuklar? O çocukları büyük kentlere ya da büyük demeyelim, iyi üniversitelerin olduğu kentlere yollayan aileler nasıl yaşayacaklar o çocuklara para yollarken? Sorunun yanıtı yok. Ama bu sorunun yanıtı olacak. Emin ol, yaz bunu bir yere. Bu sorunun yanıtı olacak ve iktidarın değişimi olacak bu işte. Hani İstanbul'da Teknik Üniversite'de o çocuğun herkesin gözünün içine bakarak değiştireceğiz bu hegemonların düzenini diyor ya, işte bundan. Çünkü mecbur, değişmek zorunda. Ha değişmeyecekse ne yapabilirsin? Vallahi yapabilirsin. Yalandan top çevir mesela. Bak Ahmet Hakan'ın yazdığına bak. 90'larda laiklik elden gidiyor denilerek yapay bir laiklik tartışması başlatıldı. Amaç Refah Partisi'ni köşeye sıkıştırmaktı. 2021 yılının Eylül ayındayız ve yine laiklik tartışması yapıyoruz. Ama bu kez tartışmayı başlatan isim AK Parti'de bir süre milletvekili yapmış Resul Tosun isimli zat. Bir süre mi? Evet ya, işte Ankara'ya geldiğinde boş durmasın diye 3-5 gün. Öyle değil ciğerim. Öyle değil. Kendisi epeyce uzun süre milletvekilliği yaptı. Yetmedi. Milletvekilliği bittiği gün Star Gazetesi'ne yazar yaptılar. İşine gelmiyor söylemiyorsun. Bir süre gelmiş. Yani burada şair demek istiyor ki AKP'ye çok alakası yok. Bir süre uğramış. Sonra zaten şutlamışlar bunu. Hadi ya. Allah aşkına. Ama atıyorsun da yani en azından bunun gerçeğini bilebilecek insanlara sallama. Ahmetciğim. Sen oradan hani İstanbul'da Nişantaşı'nda ben de buralıyım ulan Nişantaşı bebesiyim diye ağlıyorsun ya. Ama Ankara'da parlamento burada. 16 yıl çalıştım ben orada. Öyle olmadı dediğin gibi değil, yalan söylüyorsun. Neyse. Nasıl başlattı Resul Tosun bu tartışmayı? Şu şekilde başlattı. Böyle yazmazsa uzamıyor, sayfa dolmuyor da. Laiklik anayasadan çıkarılabilir gibi bir söz etti. Birkaç gündür Cumhur İttifakı iki koldan Resul Tosun'un bu yaklaşımıyla hemfikir olmadığını anlatıyor. Bakınız AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in konuyla ilgili açıklaması. Bakınız MHP liderinin konuyla ilgili açıklaması. 90'larda başlatılan yapay laiklik tartışmalarının amacı ve hedefi belliydi. Refah Partisi'nin yükselişini durdurmak ve köşeye sıkıştırmak. İyi ama 2021 yılı Eylül ayında bu yapay mı yapay, bayat mı bayat tartışmaya başlatan TOS'un amacı nedir? Ne yapmak ve nereye varmak istemektedir? Ya çok çok güzel ya. Buradan çaktırmadan MHP liderine de laf atıyor. Espri var. Çok iyi, çok yetenekli. Eğer amacı isim yapmak, gündeme gelmek, dikkat çekmekse yapay laiklik tartışması başlatmak yerine aşıyı yaptıranlar maymun olabilir, aşı yüzünden dört kulaklı beş gözlü çocuklar doğabilir falan diyemez miydi? Seni köftor. Fatih Erbakan'ı da çakarım diyorsun. Güzel. Nişantaşı bebesiyiz ulan biz. Ben de buralıyım. Beyaz Türk'üm ben de. Hiç değilse Maltepe'de miting yapma hevesine kapılacak kadar kendisine taraftar bile toplardı. Bakınız Abdurrahman Dilipak. Feraset, iyi edebiyat. Ya var ya var. Çocuk çok yetenekli. Ciddi çok yetenekli çocuk. Ama yeteneği yazı alanında değil. Yani onu söyleyeyim de yanlış bir vehme kapılmasın kimse. Çocuk yetenekli derken iyi yazıyor anlamında söylemiyorum. Çocuğun yeteneği başka. Süper mahalle değiştiriyor. Süper. Hop hop hop değiş tonton. Gidiyor. Ben de Nişantaşı bebesiyim. Beyaz Türk'üm ulan sevin beni de diyor mesela. Eski mahalleye göz kırpıyor. Oralarda oturuyor. Bakıyor mevzu iyice gidiyor. Piri üstadı, iki piri ve iki üstadı. Ertuğrul Özkök'le Hıncalıluca bakarak, evlerden ırak. Ona bakarak saçma bir tartışma başlatıyor. Vallahi. Yani böyle düşün. Mesela trileçe tatlısını gündeme getiriyor. Onun iyisi şöyle olur diye zannedersin ki. Yani Ünal Usta kepi kafada, Ünal Usta. Öyle. Ne olacak abi? Gün geçiriyorlar, top çeviriyorlar. Yazdığında bir bok yok ki içinde. Bomboş. Tel maşa, tıs. İnanmıyor musun? Ya şu sözü başkası kullansa ne derdi mesela? Diyelim ki Erdoğan için şu sözü kullansa Adalet ve Kalkınma Partililer ayağa kalkar mıydı? Kemal Kılıçdaroğlu çakacak ki ona. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şarkı türkü seçimi. Biliyorsunuz sosyal medyadan Spotify'daki dinleme listesini paylaştı Kemal Bey. Yani hani iyi midir kötü müdür? Z adı verilen tuhaf kuşağı kafa kola almak için çeşitli atraksiyonlar yapıyor CHP lideri. Atraksiyon yapıyor. Çocukları kafa kola almak için. Kim o çocuklar? Tuhaf kuşak. Ahmet bak bu sözü sana bu kuşak yedirecek. Yaz bunu bir yere. Bu kuşak yedirecek. Çünkü sen anlamıyorsun. Senin hani varlık sebeplerini de anlamadı. Gerçekten kafaları basmıyordu onların. Ama sen de anlayacaksın. O çocuklar öyle düşündüğün gibi telmaşa falan değil. Tuhaf kuşak falan değil onlar. Neyse. Anlarsın ya nasıl olsa. Sen bile anlarsın yani sonuçta. Bakalım. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Bahçeli AKP içindeki hamleyi gördü. Kulislere göre MHP liderinin çıkışı ittifaktan rahatsız olan Erdoğan'a yakın ekibe yönelik. Bu kavga uzun süredir sürüyor zaten. Bu ekibin özellikle sarayda etkin olduğu konuşuluyor. Kim acaba? Olabilir mi? Bence olur. Büyük şehirlerle Doğu ve Güneydoğu'daki oy kaybının nedenini MHP ile ittifak olarak gören ekibin Kürt seçmene yeni vaatler istediği ifade ediliyor. AKP sözcüsü Çelik'in ittifak kaybeder dediği Adana seçimi buna örnek gösteriliyor. Zeydan Başkan'ın kazandığı seçimden bahsediyor. Kardeş ayırdı ne bakıyorsun öyle diktik. Hatırlıyor musun? İddiaya göre AKP genel başkan vekilleri bu konuda ayrışıyor. Hiçbirinin bir önemi yok ki. Yani AKP'de hani genel başkan vekili olsan ne olacak ki? Yani sallayan mı olacak? Ya bir insan getiriyor, bir insan götürüyor. Sende ne alakası var? İhale alan şirketin ortağı FETÖ'cü çıktı. AKP'li belediye teklifin iptal istemini reddetti. FETÖ'cü ısrarı. Gaziantep Şahinbey Belediyesi. Şirketlerin başvurduğu kamu ihale kurumu teklifin devre dışı bırakılmasına karar verdi. İlçe belediyesinin CHP'li meclis üyesi Uğur Kalkan, belediye başkanı neden bu şirkette ısrar ettiğini açıklamalı dedi. Evet. Barış Beylivan'ın yazısı bugün ilginç bir yazı. Önce istismar sonra dizi diye. Diyanet İşleri Başkanı'nın bu yeni abuklaması ile ilgili olarak hani işte daha çok Kur'an kursu açılacak, hepsine yetki verilecek falan. Ruhullah Çelik temizlikçi olarak girdiği Kur'an kursunda 2 yılda hoca oldu. Kariyere bak. Dört çocuğu istismar etti. Diyanet onu imam hatip olarak görevlendirdi. Şimdi Erbaş yeni kurslar açacağız diyor. Nasıl? Taliban içinde kavga büyük. Ne diyorsun? Lan o kadar da şey insanlar medeni. Kavga etmez onlar ya. Yok yok öyle insanlar değil. Ya böyle tanısan var ya sarılasın gelir. Öyle temiz, öyle pırlanta. Çiçek çiçek. Hani herkes birbirle lütfen falan konuşuyor. Lütfen Kalaşnikov'unuzu öbür tarafa çevirir misiniz? Lütfen o insanın başını keserken sağ solu çok dağıtmayınız. Böyle konuşuyorlar. Çok medeni insanlar. Yıktıkları heykellerle ilgili falan. Aa ama toz kaldırdınız çok rica edeceğim falan diye konuşuyorlar. Pırlanta gibi. Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın kendi içinde anlaşmazlık yaşadığı bildirildi. BBC'nin haberine göre Başbakan Yardımcısı Baradar başkenti terk etti. Baradar'la Bakan Hakkani grubunun birbirine girdiği belirtilirken Afganistan'daki zaferi kimin üstleneceği konusunda anlaşmazlık yaşandığı aktarılıyor. Yani her şeyi bitirdiniz, başarıyı sahiplenmek mi kaldı? Evet. Mantıklı. Yani. Evet bak düşünce çok mantıklı. Çok temiz çocuklar ya. Yani tanısam pırlanta pırlanta pırlanta ya. Yüzünden zaten bakıyorsun nur akıyor. Diyorsun ki ya ne kadar temiz surattı ya. Allah'ım diyorsun ya. Yani keşke herkes böyle olsa. Keşke herkes böyle olsa. Ama olmuyor işte. Yani onun yapmıyorlar böyle şeyleri ya. Çok ayıp. Çok ayıp. Çok yadırgıyorum. Bunu da buradan açıkça beyan etmek isterim. Gerçekten yani. Neyse devam edelim. Günaydın demiş miydim bu arada? Ha günaydınlaşalım. Biz medeni olalım. Olmayanları sallayın. Boş verin. O aman değmez zaten. Yani gördün de merhaba falan da deme. Çevir kafanı ya. Boş ver. Sabahın manşeti sepetteki kız şimdi hemşire. 1999'da Sırp zulmünden kaçan annesinin karnında Türkiye'ye geldi ve 3 aylıkken sepetin içinde vatanına döndü. Tuğba şimdi ailesinin gururu. İstanbul'da doğan Kosovalı Tuğba Murtezi, iç savaşın bitmesiyle 3 aylıkken bir sepet içinde Kosova'ya götürüldü. Ancak pasaportu olmayan Tuğba'nın vatanına dönüşü macera filmlerini aratmadı. Gizlendiği sepetin içinde 5 tane sınır kapısından geçen, taneye gerek yok. 5 sınır kapısından olur. Ben size Türkçe öğretenim ben elini ayağına yani... Hakim olması gerektiğini düşünüyorum ya. Tuğba ağladığında anneler çocuklarını ağlattı. Gazeteciler görevlileri soru yağmuruna tuttu ve minik kız vatanına kavuştu. Şimdi 22 yaşında hemşirelik okulunu başarıyla bitirdi. Ailesinin mutluluk ve gurur kaynağı. Ne güzel. Vallahi süper olmuş. 2023 yeniden şahlanışımızın sembolüdür. Başkan Erdoğan, başkan! Lime lime dökülen bir Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanların tüm tuzaklarını bozduk. 1,5 milyon terörist. Bugün büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundaki en önemli durağımız 2023'ün eşiğindeyiz. 2023 Türkiye'nin ve Türk milletinin yeniden şahlanışının sembolüdür. Ülkemizi küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına etmek için kıvrananların son umudu 2023'te eski Türkiye'yi yeniden ortlatmaktır. Başaramayacaklar. Bunu nerede söyledi? Başkan Erdoğan, başkan 6. Anadolu Medya Ödülleri programında önemli mesajlar verdi. Verdi. Evet. Verdi kardeşim. Dur ya seninle bir fotoğraf paylaşmak istiyorum. Fotoğrafın üzerine konuşalım. Ciddi söylüyorum. Aklıma gelmedi. Aslında daha erken paylaşmam lazımdı fotoğrafı. Olsun. Teknoloji bize bu imkanı veriyor. Bir 30 saniye beklersen ben sana fotoğrafı göstereceğim şimdi güzel kardeşim. Önce cep telefonumdan yollamam lazım. 2 gün önce bu ödül töreninden haberim oldu benim. Ve arkadaşlarımla bu yayını izliyorlar. Gazeteci arkadaşlarımla konuştuk. Haberi doğrulatamadık. Neden biliyor musun? Ödül kazananlar o kadar saçma ki. Ya insan şöyle diyor kendi kendine. Oha yok ulan artık. Çüş, ıh, o mu falan diye söylüyorsun sürekli. Bakıyorsun arkadaşlar kendi kafalarına göre iş yapmışlar. Herkes birbirini çok seviyor. Herkes birbirine ödül veriyor. Ve ödül töreninin sonunda bir kadro çıkıyor ortaya. Diyorsun ki oh evlerden Irak. Evlerden Irak. İnanmıyor musun bana? Görmemiş olabilirsin dur. Hepsinin yöntemi var ya. Teknoloji bize diyorum ya bu imkanı sağlıyor. Ben de seninle paylaşacağım güzel kardeşim. Yani paylaşmam lazım. Çünkü bunu herkes görmeli. Bunu insanlar görmeli ve demeli ki bu ne ya? Lan bu ne? Bu nasıl bir kadro? Hazır mıyız? Hazırsak bir saniye bir de fotoğrafla hani göz zevkini zaten bozulacak da hiç değilse göz zevkini burasından bozmayayım. başka bir şekilde bozulmasına müsaade etmeyelim. Evet, şimdi oldu. Hazırsak gönderiyorum. Hamile kadınlar, emzirenler, özellikle aman diyeyim. Aman diyeyim. Kalp rahatsızlıkları olanlar. Buyurun. Kadroya bak. Sol başta Zafer Şahin. İki numara full eli adımlarla Abdülkadir Selvi. Yanında Emin Pazarcı dış kulvardan zorluyor koşuyu. Bak buralardan bakıyorsun. Oo. Hilal Kaplan mı o kırmızılı? Tabii ki Hilal Kaplan. İnanmadın mı bana? Ödül kazandı. Boru mu? Hemen seninle paylaşayım güzel kardeşim. Hemen paylaşıyorum. Ödülünün dalına ve branşına bakalım çünkü önemli. Şimdi Zafer Şahin yılın Ankara temsilcisi. Kaç ay oldu geleli? Ya o önemli değil. Yani bütün yıla yetecek kadar iyi Ankara temsilcisi. Yılın köşe yazarı Abdülkadir Selvi. Ne diyorsun ya? Ahmet Kekeç özel ödülü Hakan Kekeç. Herkes birbirini sevsin kardeşim. Doğru düzgün davranın birbirinize. Günaydın demeden. Şimdi şuradan devam edelim. Yılın televizyon yorumcusu Emin Pazarcı. Lan bu nasıl bir branş? Yılın televizyon yorumcusu. Solda, ön sırada, ayakta duranlar da üçüncü. Lacivert takım elbisesiyle. Yılın araştırmacı gazetecisi Murat Alan, Yeni Akit gazetesi. Bak bir daha söylüyorum. Yeni Akit gazetesinden bana bir tane araştırma haberi göstersin hala. Bir tane. Yılın internet sitesi genel yayın yönetmeni. Böyle bir alan var. Neredeydik? Dur bakayım. Yılın televizyon dizisi Büyük Selçuklu Uyanış falan. Yılın en iyi kitabı. Hilal Kaplan, Ailenin Adı Yok, Anadolu'ya Ruh Verenler. Ve Fahrettin Altun, iletişim alanındaki çalışmalarıyla yeni bir vizyon geliştirmesi nedeniyle kendisini de nerede görüyoruz bakalım. Ha, bak Emin Pazarcı'nın hemen arkasında duruyor, sol omzunda. Gördün? Nasıl kadro? Şahane değil mi? Herkes birbirini çok seviyor. Vallahi bak, herkes birbirini çok seviyor. Acayip mutlular. Ha, sen değilsin. Sen haklı olarak diyorsun ki ulan bu nasıl bir kadro? Ne yaptılar da bu insanlar ödül aldı? Hilal Kaplan'a yılın kitabı ödülü veriliyor. Bak düşün. Hep söylüyorum, hep de söyleyeceğim. Bu kadın İnönü Meydan Muharebelerini İsmet İnönü kazandığı için o savaşa kendi adını verdiğini düşünüyor. Gerçekten bak. Ahmet Davutoğlu'na soruyorsun mesela. O Pelikancı onlar diyor. Pelikancı ile yan yana fotoğraf çekti o zaman. Ben söylemiyorum, Ahmet Davutoğlu söylüyor. Ne güzel değil mi? Risk sıfır. Risk sıfır. Mahir Çayan haklı kardeşim. Haklı. Aynılar aynı yerde. Emre Şendil de yazmış. Ayrılar ayrı yerde. Değişmez. Bir siyasal İslamcı seni yanıltmaz. Her şeyi yapabilir sana bak. Her şey olabilir. İyilik de gelir, kötülük de gelir. Ama asla yanıltmaz. Kafadan gir ona. Hiç değişmez bu. Neyse, ne biliyorsan o işte. Şahane kadro yapmışlar. Hayırlısı olsun. Bir kez daha çocukları ekran başından uzaklaştıralım. İşte kadro budur. Şahane. Düşünsene şu kadronun içinde sıfır risk var. Haber. Haberin çok önemi yok. Köşe yazısı. Aman ölümlü dünya. Boş ver. Ama bunlar yazıyor, çiziyor. Yazsın ya. Bırak yazsın. Onlar risk yok ki. Risk yok. Sıfır. Sabah gazetesi de bununla övünüyor. Vay arkadaş ya. Yüzsüzlük başka bir şey kardeşim. Sözcünün bu sabahki manşeti Sözcü 3 liderin nabzını tuttu. Akşener dedi ki ilk turda tek adayla seçime gidilmeli. Bu arada Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da Cumhur İttifakı'na hangi şartla katılırım? İttifak söylemiş. Demiş ki beni Cumhurbaşkanı adayı yaparlarsa olabilir, kavgasız dövüşsüz gireriz. Gülmüş. Muharrem İnce de demiş ki ilk turda her lider aday olmalı. Hepsi mi? Evet. Sandalye alıyor muyuz Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne? Bakarız ona. Ayasofya'ya olmadı ama Sultanahmet'te namaz kıldık fotoğrafı. Ha, o lazım. Herkes girsin. Doğru. Mantıklı. Ucuz aldığı ihaleyi bir yıl sonra yüksek fiyattan başkasına sattı. Kaymak gibi iş. Devletin ballı ihaleleri yandaş patronları işte böyle zengin ediyor. Tekel ürünlerindeki bandrol basım işi geçen yıl bir bakanın arkadaşı olan Halil İbrahim Danışmaz'a verildi. Danışmaz'a ait DNS şirketinin ihaleden 3 ay önce kurulduğu ve tesis olmadığı ortaya çıktı. Bu haber yapılmıştı hatırlıyorsunuz. Ancak daha bir yılda olmadan DNS şirketi bandrol işini şehir hastanelerinde işleten Çeçen Holding'e bağlı bir şirkete daha pahalıya devretti. Şahane değil mi ya iş? Düşünsene, işi yapmana gerek yok. İşi alabiliyorsan işi satarak, yani bir şey üreterek değil, işi satarak büyük para kazanabiliyorsun. Olur ya. İşte ondan sonra da çıkıp diyor ki yaradılanı seviyoruz yaradandan ötürü. Yalan söylüyorsun, yalan. Yalan. Böyle, bu kul hakkı değil mi şimdi? Hepimizin hakkı değil mi bu? Bir günün manşeti sarayın lüksü, halkın sefaleti. Bir tarafta sarayın şatafatı, lüks araçlar örtülü ödenek katlandı. Diğer tarafta açlıkla sınanmaya çalışan halk, iş, aş ve geleceği yok. Doğru. Tüm harcamalar artarken Erdoğan'ın örtülü ödenek harcaması 8 ay sonunda 1,8 milyar liraya ulaştı. Müteahhitlere milyarlar aktarılmaya devam ediyor. 8 ay sonunda müteahhitlik giderleri 15 milyar lira oldu. 15 katrilyon 8 ayda. İktidarın lüks merakının en büyük yansıması olan taşıt alımları da genelgeden etkilenmedi. 8 ayda taşıt alımlarına 159 milyon lira harcandı. 159 trilyon. Rant aracına dönüşen bina kiralama giderleri de 8 ayda 6,5 milyar liraya çıktı. 6,5 katrilyon bina kiralanıyor. Hazine yardımları Ağustos ayındaki 3,3 milyar liralık tutarla toplamda 24 milyar lira oldu. Karayollarına 15,5 milyar lira aktarıldı. Ama öbür taraftan bakıyorsun, işte açlık ve yoksulluk sınırını en son BİSAM'da açıklamış. Ağustos ayında 2.997 lira açlık sınırı, yoksulluk sınırı ise 10.299 lira. 2.997 lira. Yani asgari ücretten 100 lira daha fazla kazanırsan anca aç olabiliyorsun. Sonra işte çocuk okutuyorsun falan. 900 liraya ona oda diye mezarlık saplamaya çalışıyorlar. Böyle vicdansızlık var. Sonra Temmuz'da zıplayacağız ya. Açık söylüyorum. Amerikalısı Alman'ı hüngür şakır nasıl ağlayacaklar? Evrensel'in manşeti TUS'a değil göçe hazırlanıyorlar. Demin YouTube'dan da bir izleyici, hani tıpta uzmanlık sınavı için kursların 24 bin liradan başladığını, 25 bin liradan başladığını söylemişti ya. Sağlıkta şiddetteki artış, bitmeyen nöbet süreleri, ücretlerdeki erime, tıp öğrencilerini TUS hazırlığından vazgeçirerek Telegram gruplarında yurt dışına çıkış yolları aramaya itiyor. Şimdi bununla ilgili etrafınızda hekim arkadaşlarınız, dostlarınız, hele hele bu alanda eğitim içi de yapanlar varsa bunu çok rahat görebiliyorsunuz. Mesela burada Evrensel Gazetesi de söylemiş. Artık genç hekim adaylarının çoğu, eskiden hani böyle çok fiyakalı olan bölümleri, mesela cerrahiye falan yönelmiyor kimse. Şöyle düşünüyor çünkü. Ulan çok iyi bir cerrah oldum. Tamam, çok iyi bir cerrah oldum ben. Ve çok da idealistim. Gittim Anadolu'nun ücra bir yerinde çalışıyorum. Biri, bir hasta yakını, ağzımı burnumu kırıp kafamda bilgisayar klavyesi parçalayabilir, örnekleri var. E ben salak mıyım? Neden ben bu kadar yorayım kendimi? Birileri gurur duysun diye mi? Öyle bir gurur yok ki. Karnını doyurmadığın insanla gurur duysan ne olacak? İnsan yerine koymadığın bir tiple. Maltepe'de onay verdiğin, mitingle topladığın insanların tamamı bu doktorların düşmanı. Hepsi. Adlarını okudular. Soytarının teki çıktı. Bak, o günden beri işlem yapılmadı daha. Soytarının teki çıktı. O hastanelerde sistemi kilitleyelim dedi herif ya. E şimdi sen böyle bir ortamda mesela, hadi velev ki çocukluk hayalindi, pas geçemedin, doktor oldun. Tıpta uzmanlık sınavı için uğraşır mısın gerçekten? Gerçekçi olalım ya. Çok saçma bu. Çok saçma, büyük saçma hem de. Sonra diyorsun ki bu insanlara çalışın, doktor olun. Doktor olun ki yani hocam darp edecek biri çıksın yani. Biz mecbur muyuz hep aynı insanları mı darp edeceğiz ya? Aa, yeni insan gelmeyecek mi hiç darp sektörüne? Artık var ya böyle, yani sakillik diz boyu. Ama diyorum size, saklanamayacak boyutta bu ya. Bunu saklama şansın yok güzel kardeşim. İstesen de yapamazsın. Vallahi bak. Görüyor insanlar. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Bakalım. Milliyet'i de gördük. Yeni Şafak'ı görelim. Yeni Şafak'ta ne yazmışlar bakalım. Dünyanın en güzel gazetelerinden biri. Hepsi yakalandı. PKK'lı teröristler bombaları saklamak için her yolu denedi. Operasyonlarda lojistik ağa çöken PKK, kanlı eylemlerde kullanacağı patlayıcıları çikolata, cips, sigara, şampuan kutusu, ayakkabı ve tıraş makinesi içine gizledi. Ancak bu taktiklerin hiçbiri tutmadı. Polis ve jandarma sınırdan sokulan patlayıcıları şehirlere ulaşmadan yakaladı. Sağ olsunlar. Yeni başucu kitabı. Diyanet'in konulu tefsir projesi olan Hayat Rehberi Kur'an isimli eser 6 yıllık çalışma sonucunda tamamlandı. Abi kaça mal oldu? Yani işte kabaca 6 yıllık çalışma desen ortalama eskiden daha az götürdüklerini, daha az harcadıklarını düşün. Yani 50 katrilyon civarı. 50 katrilyon mu? Evet. Elon Musk uzaya onun onda biriyle çıktı. Önemli değil ama onun böyle bir kitabı yok. Başucu kitabı. Ne haber? Roketi var. Bana ne roketi varmış? Ayıptır ya. Kıyasladığın şeye bak. O cayır cayır yanacak. Sen püfür püfür eseceksin. Neden? Çünkü sen başucu kitabıyla gezeceksin. O sana başucu kitabına çok yukarılardan bir yerden bakacak. Diyecek ki acayip bir şey olacak ya. Vallahi çok acayip. Vallahi billahi çok acayip. Gerçekten çok acayip. Ama arkadaş işte bu olay böyle ya. Bu insanlar böyle yaşıyor. Böyle rahat ediyorlar. Bir izleyici mail atmış. Akit'in Murat Alan kim? Hangisi? Araştırmacı gazeteci. Aa, aşk olsun. Bak gerçekten darılırım yalnız. Tanımıyor musunuz? Göstereyim size. İşte Abdülkadir Selvi'nin sol omzunun üstündeki. Emin Pazarcı ile ikisinin arasından görünen. Yılın araştırmacı gazetecisi. Törende yaptığı konuşmada da kendisi, bu sabah bir izleyici yollamıştı. Demiş ki özgür ve neydi? Özgür ve sorumlu milli basın. Nasıl tanım? Özgür ve sorumlu milli basın. Ben? Mümkün değil. Yani özgür ve sorumluluğu bana hani direkt enjektörle zerk etsen durmaz. Olmuyor, olamıyorum ben. Çok uğraştım. Her sabah kalktığımda dedim ki Allah'ım inşallah özgür ve sorumlu milli basından olurum. Olmuyor. Benim kasada durmuyor. Bende var bir arıza. Yoksa ben de isterdim yani. Allah yazdıysa olsun ya. Sarayda ödül töreni. Akşamın manşeti 4. dalga çocukları vuruyor. Biliyorsunuz Covid'de öyle bir şey yaşanıyor ki şu anda. Artık ucu tamamen kaçtı. Ortalama her gün 250 insan yitiriyoruz. Aşı olmayan doktorlar var, hemşireler var, öğretmenler var, aşı karşıtı. Tek tek ölüyor bu insanlar. Hiçbir şey yokmuş gibi davranıyoruz. Ve Sağlık Bakanımız dedi ki pazartesiden itibaren. Neden? Ya pazartesi başlarız. Yani hayırlı günler deriz. Deme günaydın de. Ya olsun biz hayırlı günler deriz. Başlarız yavaş yavaş. Pazartesiden itibaren 2 doz aşı olanların oranlarını da verecekler şehirlerde. Harita öyle oluşturulacakmış. Neden pazartesi? Öyle. Uzmanlar Delta varyantının çocuklar üzerinde etkili olmaya başladığını söyledi. Büyüklere aşı olma çağrısında bulundu. Yani ne yapmak lazım bilmiyorum. Hala buna direnen tipler var. Neyse ki bütün şu saçmalıkların içinde hani Ahmet Hakan'ın yazdıklarının, çizdiklerinin falan filan içinde dünyanın en güzel gazetesi var da içimiz rahat diyor ya. Bugün emekliye borcu bitir emekli ol diye bir haber yapmış. Niye borçlanıyorsun emekli olurken? İşte yani prim yatırıyorsun. Tam prim zaten yatırıyorsun işçi işveren ortak beraber. İşte borçlanıyorsun ödeyemediğin zaman. İyi de ben çalışıyorum. Hani çalışmıyorsam tamam. Öyle olmaz. Onu öde. Yeri değişen işçiye tazminat, iş fikri olan gence 200 bin lira hibe. 200 bin lira. Fikrim geldi. Vallahi bak benim fikrim var. İş projesi. Şahane. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ankara'da Eskişehir yolundaki binasının önüne büyük bir endek kazacağım. Vallahi insanları zehirlemesi durdurulsun. İnsanlar ulaşamasın oraya. Nasıl fikir? At 200 bin lira. Fikir kardeşim, fikrim geldi. At 200 bin lira. Ben şimdi kazmaya başlasam bitiririm 6 aya falan. Çok büyük çünkü orası. Düşün ne kadar büyük. Hani hep söylenir ya, Mevlana'ya atfedilir. Karıncayı bile incitme, sözündeki bileden incinir karınca diye. Mevlana'ya atfedilir, başka şairlere, yazarlara atfedilir. Ama oradaki o bile sözü. Bak işte insan olsan bu haberi bile yapmazsın. Ama insan değilsin. Dünya mültecilere kapısını kapattı. Türkiye ise karaciğer hastası Suriyeli Tamer'e bile sahip çıktı. Küçücük bebek ya. Ona bile. Düşünsene. O kadar iyi insanlarız biz. Halep'ten üvey annesini aldı. Organ nakliyle küçük çocuğu hayata bağladı. 1,5 yaşında bir bebekten bahsediyor. Ona bile bir şey yaptık, yardım ettik. Düşün. Ona bile. Halbuki yani sallamaman lazım. Hiç. Tülay Berki demiş ki tıpta uzmanlık sınavında tercih edilen bölümler hastayla en az ilişkili bölümler oluyor artık. Evet. Bütün doktor arkadaşlarım aynı şeyi söylüyor. Geçmişte hani ya insanların yok kardeşim bu değil, biz yani kariyeri burada yapmak istemiyorum dediği ne kadar bölüm varsa şu anda şişti resmen, puanları yükseldi diyor hepsi. Onu bile. Biz ona bile bakıyoruz. Öyle iyi insanlarız. Ya dün gördünüz mü bilmiyorum, sosyal medyada, sosyal medya fenomeniymiş. Ben oğlum aracılığıyla tanımıştım. Zaman zaman videolarını izleyip gülüyorduk beraber. Acı atıyorum abi. Adana'da tostçu Mahmut, aslında öyle tanınıyordu. Anıl Kurt, fenomen tostçu. Acı atıyorum abi. Biber atıyorum abi diyordu. Böyle biberi 2 avuç atıyordu. Tost yapacağı nevalenin üzerine. O İstanbul'da şube açmak üzere yola çıkmış ama daha önce de Instagram üzerinden özellikle çokça paylaşmış zaten o fotoğrafları, sürat yaparken 206 kilometreyle görüntüsünü paylaşmış. Zaten son görüntü bir tıra çarpmış. Gencecik bir adam. Yazık ailesine, Allah sabır versin. Hayatını kaybetmiş. Çok acayip ya, çok acayip. Gerçekten çok acayip. Tunç Soyar. Yine CHP, yine skandal. İzmir Büyükşehir Belediyesi çıplak semazen gösterisi yaptırdı. Başkan Tunç Soyer'e tepki yağdı. Skandal Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'nde yaşandı. Ziya Azazi adlı dansçı Mevlevi kıyafetiyle yarı çıplak gösteri yaptı. Ancak rezalet her kesimden tepki aldı. Mevlana'nın torunu Esin Çelebi Bayru'da çok sert çıktı. Bir belediye bunu nasıl yapar? Ben size kendi görüşümü söyleyeyim bu konuyla ilgili. Ya bir kere sema gösterisi her yerde yapılmaz. Önce bir bunda anlaşmak lazım. Çıplağı, giyilisi, işte tenduresi çok açıldı falan. Geç bunları. Sema gösterisi her yerde yapılmaz. Olmaz o. Yani bu şovu yapılacak bir şey değil. Onun bir anlamı var çünkü o gösterinin. Hadi hep beraber bir öyle yapılmıyor o iş. İşin ikinci boyutu. Şimdi bu sema gösterisi olarak adlandırılamaz. Çünkü giydiği etek benzeri, tennüre benzeri şey. Evet, Mevlevi kıyafetinin, semazenin giysisinin bir parçası ama tamamı değil ki zaten. O gösteriyi yapmak, bakın her yerde olmaması gerek bence. Ya AVM'lerde bile yapılıyor ya. Bir tane buluyorlar, dönüyor. İyi de o sadece dönebilme yeteneğini sergilemek için değil ki. Dünya o. Dünyanın dönüşü. Neden semazenin bir eli sağ eli gökyüzüne bakarken sol eli yere doğru bakıyor? Paylaştırmayı yapıyor çünkü. Ya biz de artık o kadar bu iş soytarılığa bağladı ki. Ciddi söylüyorum, bunun işte dincisi laiği falan yok. Yani ne olur sema gösterisi olmasa ne olur? Yok arkadaşlar, yani bu iş bu hale geldi artık. Yani AVM'lerde ya gördüm, ben onun için söylüyorum. AVM'de gördüm ya. Neden? Öyle bir şey değil ki, onun bir manası var kardeşim. Ama her şey kirlendiği gibi, her şey satışa geçtiği gibi Türkiye'de, bu da artık pazarlanan bir şey. Kimin yaptığının ne önemi var ya? Kimin yaptığının ne önemi var yani? Devam edelim. Parafon. Apple iPhone 13'ü tanıttı. Türkiye fiyatları dudak uçuklattı. 13 Pro Max 1 TB'sa rekor kırdı. 23 bin lira. 23 mü? Daha fazladır o. Dalga mı geçiyorsun sen ya? 23 bin lira değildir o. Bunu hiç hak etmediler. Hak etmekteki Ha'dan sonra gelen bölüm cat, kedi anlamında İngilizce yazılmış. Hacat mediler. Helsinki Üniversitesi Van kedisi saldırgan dedi. Hayvanseverleri hiç sevmedi. Çocuk gibiler bu araştırma gerçek dışı. Ya yazacağınız habere tüküreyimsin ben, yemin ediyorum. Üç satır biliyorduk, onu da rezil ettiniz. Evet. Dünyanın merkezi ünlü bir seyahat dergisi en iyi şehirleri seçti. İstanbul Avrupa'da ilk sıraya yerleşti. Mega kenti Roma ve Floransa takip etti. Vallahi benim parada 1'e 10 verse ben de İstanbul'u seçerim. Düşünsene kendi ülkende, ya Avrupa'da yaşayan izleyiciler, durun şuradan şeyi açayım. YouTube yorumlara bakayım hemen bir. Buradan hatta Twitter üzerinden de bakayım. Yayını Avrupa'dan izleyen çok insan var. Çok. Şöyle düşünsenize lütfen. Türkiye'ye geldiğinizde harcadığınız para, mesela bir ayda harcadığınız para, Avrupa'da şu anda çalıştığınız, bulunduğunuz, yaşadığınız yerde ne kadar yeter size? Bulunduğunuz yerde koşullarınızı değiştirmeden, yani sabah kalksanız, tatil yapmasanız, işe gitseniz, işten sonra işte haftada bir akşam, ne bileyim iki akşam, neyse artık, ailenizle, sevdiklerinizle yemeğe çıksanız mesela, ne kadar yeter? Bak ben iddiayla söylüyorum. Orada bir haftada harcayacağın parayla burada bir ay tatil yaparsın. Çok rahat hem de. E böyle olunca ben de severim kardeşim. Ben de severim yani İstanbul'u. Oh, 1'e 10 veriyor para. Esra Hanım, anlıyorum size. Esra Kaya demiş ki bu adam dünyaca ünlü bir sanatçı, aslında o tam sema gösterisi değil, yorumlama gibi düşünmek lazım. Ben buna karşı değilim, bu değil derdim ben. Ben sadece neden diye soruyorum ya. Ya neden? Bakın bu bir gösteri değilse, ki bence öyle gösteri değil. O bir ayin ya. Sevin sevmeyin, beğenin beğenmeyin. O bir ayin. Ve her yerde yapılmaması lazım. Ben ona karşıyım. Bu kadar ucuzlatılmamalı bu iş. Yani orada, çünkü iş nereye geliyor biliyor musunuz Esra'nın bir süre sonra? Bu insanlar dönebiliyorlar. Öyle değil. Yeteneği o değil o insanların. O hani anlatılan cuşi huruşa gelmek, kendinden geçmek, dünya ile bir ve bütün olmak, dünya ile birlikte dönmek, ya bu başka bir şey. Sadece ayaklarının üzerinde başları dönmeden dönebildikleri için onu yapan trapez göstericileri değil onlar. Bence biraz bu saygıyı göstermeli herkes. Bunun AKP'si, CHP'lisi falan yok. Ya bu başka bir şey kardeşim. Sen Tanrı'yla bir oluyorsun. Tanrı'yla bir olup o birlik felsefesi içinde bir şey anlatıyorsun insanlara. Ama sen bir süre sonra orada Yunus şeydeki, Yunus havuzlarındaki gösteri Yunusları gibi davranıyor insanlar. Yani sema gösterisi bitiyor, alkışlıyor herkes. Neyini alkışlıyorsun ya? O alkışlık bir şey değil. Çünkü o bir yetenek değil. Bu insanlar dönebiliyor. Çok acayip dönüyorlar ya. Zerre kadar başı dönmüyor ya. İnan kristal oynamıyor. Oynamıyor kardeşim, acayip bir şey ya. Dönüyor dönüyor duruyor, tenure toplanıyor, açılıyor. Olduğu yerde yürüyor gidiyor. Bu değil ki yeteneği o insanların. Anlatabiliyor muyum? O yüzden karşıyım ben buna. Yapılmamalı her yerde. Konserlerde falan da olmamalı. Ne bileyim, bilmiyorum ya. Ayrıca biri yaptı diye olumlayacak mıyız? Yani Mabel Matiz'in konserinde oldu. İşte Ayko Cepkin yaptı. Olabilir. Olabilir kardeşim, aynı şey değil ki. Ben yani tamamına kökten karşı, ya böyle bir şey değil bu ya. Ya saygı duymaları gerekiyor biraz insanların. AVM'de bu yapılmamalı. Neyse ki şu kadar gerginliğin içinde bizi çok rahatlatan, bugün olayı doğrudan yekten, hiç kıvırmadan ama böyle sağa sola, yekten sekse bağlayan bir Nafiz Bey hocamız var. Şöyle başlıyor sorular. Hocam 56 yaşındayım. Buyurun. Tansiyonum var. Geçmiş olsun. Neredeyse 6 aydır hanımla hiçbir şey yapamadık. Tansiyona mı? Ha. Hap kullanıp yapan arkadaşlar var. Nasıl bir şey yapıyorlar? İşte karşılıklı tavla oynamak. Ne bileyim, evde iş bölüşümü yapıp mesela biri temizlik yapıyorsa diğeri bulaşık makinesini, öyle şey. Ha öbürünü. Hap kullanıp yapan arkadaşlar. Ben de kullansam ayıp olur mu? Kime? Arkadaşlara. Hani onlar kullanıyor. Ya onlardan görmüş gibi olur muyum? Derdim o. Ayıptan ziyade riskli olabilir. Bak işte bilim adamı, gerçek bilim adamı geliyor. Şöyle ki, bazı kalp ilaçları kullanılırken bahsettiğin ilaçları kullanmak zarar verebilir. Bunun için doktorunla kullandığın ilaçları gözden geçir. Ayrıca anlattığın duruma neden olabilecek birçok hastalık da var. O ta değil, da ayrı yazılıyor ama sana boşa çaba tabii bu. Bunlara da bakalım. Bak burada ayrı yazmışsın. Bazı kalp ve tansiyon ilaçları da yan etki olarak cinsel isteksizlik, erken boşalma veya sertleşme sorunu yapabilir. Gerekirse bu tip ilaçlarda doktor önerisiyle kesilebilir. Bu daha da ayrı. Ama anlamadığın için mevzuyu. Neydi burada bizim kuralımız? Unutmuyoruz. Ayrı yazılacak dağlar cümlenin içinden çıkarsan da cümlenin anlamı bozulmayacak. Yani diyor ya, gerekirse bu tip ilaçlar da doktor önerisiyle kesilebilir. Gerekirse bu tip ilaçlar doktor önerisiyle kesilebilir. Anlamı değişti mi? Değişmedi. O zaman ayrı yazıyorsun. Ama gerekirse bu tip ilaçlarda bulunan bilmem ne maddesi değiştirilebilir sözcüğünde, gerekirse bu tip ilaçlar bulunan bilmem ne maddesi. Bak cümle değişti, gördün mü? O zaman o kelimeye bağlı o. Beraber. Anladın? Ha, anlamadın Nafiz. Devam edelim. Yeni evlendim hocam. Allah mesut etsin. Ama adetlerim hem düzensiz hem de ağrılıydı. Eşimle ilişkide de çok ağrıyor. Hemen bitsin istiyorum. Eşim de çok istekli. Şimdi ben ne yapayım? Şu an mı? Şu an tam olarak ne durumdasınız? Yani o olay devam ediyor mu? Yok, mektubu yazamazdınız o zaman. Önce kadın hastalıkları uzmanına muayene ol. Cinsel ilişki sırasında ağrı ve düzensiz ağrılı adet düzeni olan kişilerde ağrı ve düzensiz ağrılı adet düzeni. Nasıl? Türkçeyi adeta ana dili gibi katlediyor ya. Endometrioz istediğimiz bir hastalık olma ihtimali var. Bu hastalık tespit ve tedavi edilmezse bebek sahibi olma ihtimalinizi de azaltabilir. İhmal etmeyin. Hocam, bayıldım enerjine. Sor bakalım. Benim sıkıntım yok. Biz böyle bir mektup okumuştuk. İşim iyi. Eşim de iyi. Tam benim alanım. Tıp fakültesi eşimoloji eski bölüm başkanıyım. İlişkide daha kuvvetli olmak için ekstra tabii destek almak istiyorum. O tabii tabii mi acaba? Tabii. He, iki ile. Doğal anlamında. Olabilir. Neyse. Fazla gelmesinden de korkuyorum. İnce bir ayar tavsiyeniz olur mu? Olur da burada yapamam. Yoksa sana en ince ayar, hani tam ne yapacağını anlatırdım. Ama olmaz, toplum hazır değil. Normalin ince ayara ihtiyacı yoktur. Normal normaldir. Bu konuyu bize sormadan çarşıda pazarda çözmemen iyi olmuş. Çarşıda pazarda ince ayar mı? Nasıl bir dünyada yaşıyorsunuz siz, anlamıyorum ki. Bunu yapanlar çoğu kez midyata pirince giderken, dimyat dimyat. Midyata pirince giderken ya geç ya, of. Hocam 62 yaşında bir delikanlıyım. Yok, hatanız var, 62 yaşında delikanlı olmaz. Orta yaş. Orta yaşın biraz üstü. Arkadaşlar keçi boynuzu yemişler. Sonra da evde mutlu olmuşlar. Sokakta yiyor keçi boynuzunu, evde mutlu oluyor. Bak bu önemli ha. Sokakta yedim, mutlu, sokakta yedim, eve geldim, mutlu oldum, coştum. Bil bakalım nedir? Keçi boynuzu. Biraz sert diye mi, yoksa bu işteki faydasının başka sebebi varmış? Sokakta yemiş, evde mutlu olmuş. Ben de diyor 62 yaşında delikanlıyım. Önce bir onu da anlaşalım, öyle olmaz o. Yani arkadaşlarınız goygoyluyor sizi büyük ihtimal. Neyse. Keçi boynuzu oldukça faydalı bir gıdadır. Benim çocukluğumda Mersin'de her yerde yetişirdi. Harnup derler orada. Ama cinsel konularda tek bir gıdayı tüketerek mucizeler yaşayamazsınız. Ya olmazsa kaygısı bile mutsuzluk sebebi olabilir. Az az, sık sık beslenin. Dinlenmiş olmanız mutluluğunuzu arttırabilir. Şikayetiniz uzun sürüyorsa doktor başvurusu yapın. Uzun sürmüyorsa, arkadaşın yemiş, sokaktaymış, evde mutlu olmuş. Daha ne arıyorsun? Yani mutluluğun formülü çok açık. Bir sen, bir Harnup, bir de Nafiz. Nasıl mutlu olursunuz bilmiyorum valla. Yani normalde içimden gelen Allah'ınızdan bul demek ama demeyeyim yani yine de. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın önemli bir gün. Yarın Nazım Hikmet konuşacağız. Ben size insan Nazım Hikmet'i anlatmaya çalışacağım. Artık bugün son toparlamaları yapacağım. Gerçekten 1,5 ayı buldu. Dün kabaca bir hesap yaptım. 34 kitap olmuş. 34 kitabın üzerinde çalışıp 1,5 ayı geçti ama biliyorsunuz ertelendi yayın, hani ertelemiştik. Hafta sonu yayınına denk geldi, dertleşme yayınına denk geldi. Arada 2 haftalık bir boşluk kondu falan filan, tatil girdi araya. O 1,5 aylık dönemde 34-35 ayrı kitaptan ben kafamda bir şey oluşturdum. Umarım mahcup olmam size. Çünkü bugüne kadar yaptığım yayınların bazıları gerçekten çok ciddi sorumluluk istiyor. Yani diğerleri istemiyorum. İstiyor tabii de. Birkaç risk var bu konuda. Açık yüreklilikle söyleyeyim, anlatayım size. Bunlardan bir tanesi taraf olma riski. Çok sevdiğiniz, çok izlediğiniz, hayatınızda önemli yeri olan insanlarla ilgili konuşurken o taraf olma riski yaşanmasın istiyorum. Yani dışarıdan bakabileyim. Sağ olsunlar bu konuda işte bana yardımcı olan çok insan var. Bilgisine başvurduğum insanlar. Sevgili Aliko abi, Ali Koral. O müthiş yardım etti. En son 2 gece önce arayıp bir yerde rastladığım bir şeyi, sevgilisinin adını sordum, o mu diye. Evet dedi, o mesela. Çok mu önemli? Evet, çok önemli. Çünkü yarın da konuşurken göreceksiniz. Nazım'ı herkes, onun yanında olan da, karşısında olan da kafasında bir yere koyuyor. Bunun insan olduğunu unutuyorlar ama. Bir insan ya, hırsları var, kötülükleri var, yalan söyleme arzusu var. Kendini söylüyor bir şiirinde. Gerekmediği zaman da yalan söyledim insanlara diye. Becerebildikleri var, beceremedikleri var. Zaafları var, müthiş zaafları var. Çok romantik bir yönü var. Mesela Türkiye'de sol çevreler bunu duymak istemiyor, hoşlanmıyorlar. Oysa yarın konuşacağımız kişi bal gibi, buz gibi, boru gibi romantik bir komünist. Çok yürekten inanıyor komünizme, sosyalizm düşüncesine. Çok yürekten inanıyor. Ama uygulamalarda gördüğü aksaklıkları, sıkıntıları yaşamaya başlayınca kalkıp ses çıkartmaktan da imtina etmiyor. Tepeden tırnağa hasretten bahsedeceğiz yarın mesela. Ama o hasretin içinde yanlış bilinenleri konuşacağız. Hem de hiç eğip bükmeden. Başkasının şöhretinden nemalanmayı konuşacağız mesela. Ama bunu yaparken bir yandan da Nazım'ın mirasına sahip çıkmayı konuşacağız. Sevgisizliği konuşacağız. Asil bir aileden gelip sosyalizm gibi toplumun tamamını eşitleyen bir düşünceye sahip olmanın nasıl bir yolla mümkün olduğunu konuşacağız. Ve daha önemlisi, memleketimden insan manzaralarını konuşacağız. Bunun içindeki o 500 karakterden ben bir iki tanesini öne çıkartacağım sizin için. O karakterlerin üzerinde konuşacağız. Çünkü bu öyle bir kitap ki, okudunuz mu bu arada bilmiyorum. Umarım okumuşsunuzdur. Roman deseniz roman. Bir manzume mi? Evet manzume. Bir tiyatro oyunu mu? Evet. Bir film mi? Evet. Hepsi. Hepsi. Hayat mı? Gerçek mi? Evet. Yerden göğe kadar gerçek. Bir reality programı mı? Evet. Çünkü oradakilerin hepsi yaşıyor. Hepsi. Kurgusal anlamda bir takım değerler atfedilen insanlar da bir özelliği nedeniyle yaşamış onu zaten. Yarın inşallah becerebilirsem altında kalmadan bitirmeye çalışacağım. Ben hazırlıklarımı tamamladım. Ha, bu hafta sonu için de güzel bir haber. Pazar günü takımdan ayrı düz koşu yapacağız. Bu pazar saat 21.30'da. Pazara koymak zorunda kaldık. Çünkü biliyorsunuz önümüzdeki hafta çarşambadan itibaren bir hafta süreyle yayın yok. Ben olmayacağım. Hepimizin, benim, Coşkun Aral'ın, sevgili Yekta'nın, Yekta Kopa'nın, Timur'un, Timur Akkurt'un, hepimizin böyle farklı olması gereken yerler, ortak tarihimiz bu oldu. Pazar akşamı 21.30'da ölmezse akıllısak bu hafta sonu. Hani gitmeden önce size öyle de bir şey olacak. En azından bir program daha bırakmış olacağız. Durum bu. Bugün için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Doğru. Doğru. Biz aynı şeye inanmıyoruz da. Daha önemlisi şu, bu inanmamazlık hali bizi değiştirmiyor, etkilemiyor. Biz bunun bir zenginlik olduğunun farkındayız. Bu topraklarda iyi yaşamak istiyoruz. Birbirimizden korkmadan, birbirimizle konuşarak, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? 6 yıldır yapıyoruz, yine yaparız. Yeter ki tırsmayalım birbirimizden. Bu yayının sürmesi için gerekenleri, sizin desteğiniz olup olamayacağına ilişkin gerekenleri biliyorsunuz. Patreon.com Ünsal Ünlü adresine küçük katkılar iletebilirsiniz. YouTube'a abone olun. İsterseniz YouTube üzerinden, isterseniz ünsalunlu.com.tr adresinden abone olun. Abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz tabii şu yukarı doğru baş parmak hareketini pas geçmeyin. Aman diyeyim, bu son derece önemli. Başkalarına da bu yayın önerilsin. Bunu yapabilirsiniz. Onun dışında YouTube üzerinden yayını destekleme mümkün. Katıl düğmesi var, isterseniz kullanabileceğiniz. 3 ayrı kademede bu yayına maddi destek iletebilirsiniz, küçük katkılar. Süper Chat uygulamasıyla online yayın sırasında katkı iletebilirsiniz. Süper sticker alıp burada kullanabilirsiniz. Onlar da maddi katkılar. YouTube bunların bir kısmını işte %30'a yakın, yanlış hatırlamıyorsam %30'unu kendi alıyor. Kalanını yayıncıyla paylaşıyor. Mantıklı, gayet mantıklı bir düzen. Ama bunun dışında başka katkı iletme yolları nelerdir? Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail rica edeceğim. Ben de size bir mail yanıt vereceğim. En büyük desteğinizin değişmediğini, hiçbir zaman değişemeyeceğini unutmadan yalnız. Burada olmak o işte. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Nazım'ı konuşacağız yarın. Nazım Hikmet'i konuşacağız. Nazım Hikmet olmayı, insanlığı, hasreti, yalanı, dolanı, her türlü suçu birilerine yükleme alışkanlığını, değişmeyen sağ goygoyu. Yarın size öyle bir örnek vereceğim ki tek bir dizeyle ve diyeceğim ki neden 75 yıldır değişmiyor bu? İşte bak bu yüzden. İşte o yüzden o şiirleri yazmak zorunda kalıyor. Dünyanın en büyük şairini konuşacağız. İddiayla söyleyeceğim bunu size. Benim dilimin en iyi şairini, Türkçeyi en iyi konuşan insanı konuşacağız. O şiirleri, vurgularını, kadınları konuşacağız, sevmeyi konuşacağız. Bir kadının uyanışına şiir yazmayı konuşacağız mesela. Uygunsanız yarın o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Artık işte yarın sabah saat 9'da görüşürsek görüşürüz. Görüşemezsek ondan sonra zaten haftayı devirmiş olacağız. Hafta sonu pazar günü takımdan ayrı düz koşu ondan bir sonraki buluşmamız. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.